Ayrım 31, sayfa 274. Koltuğun üzerinde külçe gibi kalmıştım. Şimdi geçmişin ağırlığı altında yavaş yavaş ezilmeye başlamıştım. Doktora gitmeye bile gerek kalmamış, mesele beynimde çözülmüştü. Ama yerimden kalkamıyordum bir türlü. Ne yapacaktım şimdi? Gerçeği babamla yüzleşmem gerekmez miydi? İçimi yeni bir ürperti kapladı. Babam bir suçlu, bir katildi. Karısına tecavüze kalkan bir adamı öldürmüştü. O an girdiğim şok neticesi, ben olayları unutunca o konuya bir daha dönmemiş ve meseleyi henüz bilmediğim bir şekilde kapatmaya, daha doğrusu umumdan gizlemeye çalışmış ve bunu da başarmıştı. İyi de şimdi ne yapacaktım? Bunca yıl sonra bir cinayet işlediğini hatırladığımı ona söyleyecek miydim? Hiç kuşkusuz babamı severdim ve artık 70 yaşını geçmiş bir ihtiyardı. Gençliğinde işlediği bir suçun cezasını bunca yıl sonra çekecek miydi? Bütün değer yargılarım bir anda allak bullak olmuştu. Ortada ne kadar haklı sebep olursa olsun, işlenmiş bir cinayetin saklı kalmasına vicdanım müsaade etmiyordu. Ama diğer yandan suçlu mevkiinde özbeöz babam vardı ve bir evlat olarak onun cezalandırılmasını istemiyordum. Çok zor bir durumda kalmıştım. Yerimden kalktım. Güç bela. Biraz toparlanmam, düşüncelerimi daha sağlıklı karar verebileceğim bir vasata çekmem gerekirdi. Bir yanda içimdeki adalet hissi, diğer yanda da evlatlık görevi içimde çarpışıyordu. Babamı ihbar edemezdim herhalde. Sonunda adaletin kazanması güzel bir duyguydu. Ama bu babasını ihbar etmiş bir insan olarak toplumda nasıl karşılanırdım acaba? Vicdanım bundan rahatsız olmaz mıydı? Banyoya kadar yürüdüm. Yüzüme biraz su serptim. Yetmedi, başımı gürül gürül akan suyun altına soktum. Ne kadar zamandan beri çalışma odamdaki masanın başında öylece kaldığımı hatırlamıyordum. Ama koridorda bir ayak sesi duyunca irkildim. Başımı çevirip banyo kapısına doğru baktım. Derya gelmişti. Olaya gösterdiği umursamazlığa kızdığımı anlamış, berbat halimde bana yardımcı olmaya ve sanırım özür dilemeye gelmişti. Koşup bana sarılacağını düşündüm. Fakat o banyo kapısının eşiğinde durmuş, kuşkulu nazarlarla beni süzüyordu. "Demek nihayet cinayet anında gördün," dedi. Sanki ses tonunda bana inanmaz gibi bir eda vardı. "Evet," diye gürledim. "Cinayet anını gördüm nihayet." Hiç istifini bozmadan sordu. "Ne yapacaksın şimdi?" İşte en ince mesele de buradaydı. Nasıl bir hareket takip edeceğimi bilemiyordum. Elime geçen bir havluyla ıslak saçlarımdan üstüne süzülen su damlacıklarını silmeye çalışırken söylendim. "Bilmiyorum. Babanı bir cinayet zanlısı olarak polise ihbar mı edeceksin?" Sanki sesinde alaycı bir ifade vardı. Sesimi çıkarmadan sertçe yüzüne baktım. Beni yönlendirmeye mi çalışıyordu yoksa? Sustum ama o devam etti. "Çok ilginç," diye fısıldadı. "Polise kabuslarımda babamın bir cinayet işlediğini gördüm dersin. Onlar da hemen babanı tutuklarlar, değil mi?" Alay ediyordu. Rahat benimle alay ediyordu. Sertçe bir kere daha baktım yüzüne. "Bana inanmıyor musun?" dedim. Elimdeki ıslak havluyu yere fırlatırken, "İnanıyorum. Gördüğün kabusa inanıyorum da, şayet babanı polise ihbar etmeyi düşünüyorsan onlara ne diyeceğini merak ediyorum. Babam gördüğüm rüyalarda bir cinayet işledi mi diyeceksin." Yeniden homurdandım. Henüz babamı polise ihbar edeceğimi söylemedim. "Bak, bu iyi. Aksi halde polis tarafından alay konusu olursun. Çünkü hiçbir polis rüyalarda görülmüş bir olay yerine adam tutuklamaz." Acı bir şekilde gülümsedim. Ama bu kez elimde somut delil var. Sevgilim ilk defa irkilir gibi olmuştu. "Ne delili?" diye mırıldandı. "Çalışma odama git. Masanın üzerinde bir kutu göreceksin. İçine bir bak." Derya beni banyoda bırakıp hızlı adımlarla çalışma odama yöneldi. Ben de arkasından yürüdüm. Masanın üzerindeki kutuya bakıyordu tedirgin bir şekilde. "Annenin fotoğrafları. Demek onları saklamışsın." "Doğru. Peki niye sakladın bu resimleri?" "Hala anlamıyor musun Derya? Geçirdiğim travmanın sonucu bilinçaltım o olaydan sonra belli ki her ikisini de suçladı. Babam bir katildi, annem ise bu olaylara sebebiyet veren kötü bir kadın. Onlar belki birbirlerini affetmiş olabilirlerdi. Ama benim zedelenen ruhum bu örselenmeyi hep bilinçaltımda tuttu. kabullenememiş olmalıyım. Travmanın neticesi belki bir çıkış yolu olarak ben de hafıza kaybı yaratmış olmalı. Benim sanki bütün tanık olduğum olaylara bir sünger çekti. Derya hadiseyi hala kabullenmek istemiyordu. Ama bunlar sadece çocukluk yıllarından kalma fotoğraflar. Bahsettiğin olayı kanıtlayacak ne yanı olabilir ki? Bu kadar anlayışsız olacağına ihtimal vermezdim. Yeniden kükredim. Resimlerin altındaki ipleri görmüyor musun? Sevgilim kutudaki ipleri çıkarıp eline alarak baktı bir süre. Nedir bunlar? Cinayet anında annemi o masaya bağlayan ipler işte. İnanmazmış gibi beni süzüyordu Derya. Nereden buldun bunları? Saklamışım, kutunun içinde saklamışım. Henüz toparlayamıyorum ama sanırım babamın annemi çözdüğü andan beri onlar bende. Derya elindeki iplere irkilerek bakmıştı bu defa. Emin misin dedi. O zaman montumun cebinde bulduğum düğümü çıkarıp sevgilime uzattım. Kendin incele. Bunların aynı ip olduğunu göreceksin. Sevgilim birden sararmıştı. O düğümü lanetli eve ortağım Behzat'la gittiğim sırada onun bulduğunu biliyordu. Derya'ya göstermiştim. Düğümü elimden aldı. Kutunun içindeki diğer iplerle karşılaştırdı. Cildi renkten renge giriyordu. Solukları hızlanmış, göğsü belirgin bir şekilde inip kalkmaya başlamıştı. Gördün değil mi? Aynı ip. Bundan daha iyi kanıt mı olur? Ne diyeceğini bilemedi önce. Ama sarsıldığını görüyordum. Kaşları çatılmış, ifademin gerçekliğini kabullenmeye çalışıyordu. O an aklından ne geçirdiğini bilemiyordum. Sonra birden bana döndü. Eğer gerçekleri hatırlıyorsan şimdi söyle bakalım. Öldürülen o yüzsüz adam kimdi? Yine durakladım bir an. Bilmiyorum dedim. Hemen celallendi. Ne bilmezsin? Nasıl bilmezsin? Madem ki her şeyi hatırlıyorsun, o zaman o kişiyi de bilmen gerekir. Olay beyninde aydınlandığına göre o yüzü olmayan adamı da tanıman gerekmez mi? Hala beynimde her şey sandığın kadar net değil. Adamın yüzünü çıkaramıyorum. Ama hatırladığım tek şey babamın adamın ense kökünden çıkardığı hançer. Yoksa o hançeri de sakladın mı? Yapma sevgilim, bu kadar acımasız olma. Ben o tarihlerde ufacık bir çocuktum. Babam hiç cinayet aletini bana teslim eder miydi? Muhtemelen bir şekilde onu ortadan kaldırmıştır. Derya sanki rahatlamamıştı. Peki bu ipleri nasıl ele geçirdin? Nasıl oluyordu cinayet aletini yok eden baban ipleri almana izin veriyor? Bunu açıklayabilir misin? Düşünmeye çalıştım ama aklıma gelecek uygun bir cevap gelmiyordu. Başımı olumsuzca iki yana salladım. Hatırlamıyorum. Derya neden sonra koluma girdi, beni yere oturttu. Berbat bir haldeydim. Ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu. Derin bir iç çektim. Sanırım artık babamla yüzleşmenin sırası geldi diye fısıldadım. Sevgilim çaresiz bir şekilde önüne bakıyordu. Durum beynimde aydınlanmış sayılırdı. Gerçi hafızamın derinliklerinde hala cevap bekleyen birkaç karanlık nokta daha vardı. Ama o günün cinayet anını biraz gölgeli dahi olsa anımsıyordum. Gerçek ne denli acı olursa olsun kabul etmeliydim. Biraz daha toparlanmış sayılırdım. Titremelerim ve başımdaki zonklama geçmişti. Derya çekine çekine sordu. Babanla konuşmaya gidecek misin? Evet, gitmeliyim. Meseleyi boşlukta bırakamam. Kesin kararlı mısın? Hiç kuşkun olmasın. Yüzüme endişeyle baktı sevgilim. Benim de gelmemi istiyor musun? Kısa bir an durakladım. Yaşlanmış eski aile faciasını doğrusu babamla yalnız iken tartışmak istiyordum. Konuşmamızın nereye varacağı belli olmazdı. Hafızamın yavaş yavaş yerine gelmesi zaten bende yeterince bir çöküntü yaratmıştı. Aileyi yeni gelecek bir insanın yanında o konuşmaları yakmak istemiyordum. Diğer yandan da artık işin bu safhasında Derya'yı devre dışı bırakmak ayıp olacaktı. Hüzünle yüzüne baktım. Sanırım yalnız gitsem daha iyi Derya diye mırıldandım. Umarım beni anlayışla karşılarsın. Tabii, fakat oraya kadar tek başına araba kullanmandan çekiniyorum. Artık çok sık kabus görüyorsun. Hatta bunlara kabus bile denemez. Sanırım yaşadığın olayları hatırlamaya başladın. Bu ise beni ürkütüyor. Çünkü çok sarsılıyorsun. Haklıydı ama onu yanımda istemiyordum. Korkma, idare edebilirim dedim. Emin misin? Başımı salladım. İçinin rahat etmediğini biliyordum ama o da anlayışlı davranmış, bu konunun baba oğul arasında tartışılmasının daha doğru olacağını kabul etmişti. İstersen arabayı ben kullanayım ama babanın evine girmeyeyim. Seni arabanın içinde beklerim. Olmaz dedim. Bu görüşme 2-3 dakika sürebileceği gibi saatlerce de uzayabilir. Arabanın içinde kalmanı istemem. Derya daha fazla uzatmadı. Evden çıkarken bana sarılıp yanağıma bir öpücük kondurdu. Sakin ol ve itidalini bozma. Gerçek ne kadar yıkıcı olsa da sonuçta o senin babandır. Anlıyor musun? Anladığımı göstermek için yine başımı salladım. Lakin itidalimi muhafaza edebilmek cidden çok zordu. Gerçekçi ne olursa olsun, sonuçta geçmişimle, gerekçesi ne olursa olsun, sonuçta geçmişimle yüzleşecek ve uğradığım travmanın sorumlusunu öğrenecektim. O hadise geçmişimin belirli bir safhasının üstüne sünger çekmeme neden olmuş, beni bir ruh hastası haline getirmişti. Evden çıkıp BMW'min direksiyonuna oturduğumda Derya'ya hak verdim. Babamla yüzleşme vakti yaklaştıkça elim ayağım yeniden titremeye başlamıştı. Ama bu seferki bir nöbet titremesi değil, baba-oğul arasındaki muhtemel bir hesaplaşmanın heyecanından kaynaklanıyordu. Arabamı babamın binasının bahçesine bırakıp asansöre yürüdüm. Ağzım kupkuruydu. Yol boyunca düşünmeme rağmen konuyu yaşlı ve hasta babama ne şekilde açacağıma hala bir karar verememiştim. Cemal Efendi'nin uyarısını bir kere daha hatırladım. "Babanız artık heyecana gelemiyor, küçük bey," demişti. Haklıydı da. Belki de konuyu açmam babam için tehlikeli bir üzüntü vesilesi olabilir. Hatta beni yeni bir beyin kanamasına yol açabilirdi. Ama başka da çarem yoktu. Bu konu mutlaka açılmalı ve bir neticeye bağlanmalıydı. Zili çalarken nihayet ortalama bir yol bulmuştum. O yılları artık hatırladığım babama ihsas edecektim. Bakalım tepkisi ne olacaktı? Kapıyı her zamanki gibi Cemal Efendi açmıştı ama daha karşısında beni görünce yüze asıldı. Fakat her zamanki nezaketinden ayrılmaksızın "Hoş geldiniz küçük bey," diye mırıldandı. Ona soğuk bir şekilde gülümseyerek doğruca salona yürüdüm. Babam tekerlekli koltuğunda oturuyordu. Beni görünce hiçbir sevinç tezahüründe bulunmadı. "Gel bakalım Murat," dedi. "Ben de seni bekliyordum." Neden ve nasıl beklediğini sormadım. Bu ani ve habersiz bir ziyaretti. Ne yazık ki babama bu kadar sık uğrayamıyordum ve beni beklemesi için bir neden yoktu. Gözlerinin içine bakarak bir iskemle aldım ve tam tekerlekli koltuğunun önüne çekerek karşısına oturdum. Bazı şeyleri kelimelerle ifadeye bile gerek yoktu. Karşılıklı bakışmalarımız, babamın ürkek ve çekingen hali, derisi kırışmış yüzündeki gerginlik ve anlamlı bir şekilde birbirimizi süzmemiz, fırtınadan önceki derin sessizliğin belirtileriydi hep. Babam yine de tedbirli davrandı. "Bana bu kadar sık uğramazdın oğlum. Bu üst üste ziyaretlerini neye borçluyor?" Ben de ihtiyatlı olmak zorundaydım. Ne de olsa geçmişte çok vahim bir suç da işlese o benim babamdı. Ve ciddi bir rahatsızlığı vardı. Ona bir şey olmasını istemiyordum. "Haklısın," diye fısıldadım. "Son zamanlarda işlerimi yoğunluğundan seni epey ihmal ettim baba. Daha fazla ilgilenmem gerektiğini biliyorum." Anlamlı bir şekilde beni bir daha süzdü. Sanırım konuya benim girmemi istiyordu. Feri kaçmış gözleri yüzüme odaklandı. "Doğru, artık ömrümün son demlerine geldiğimi hissediyorum. Yeterince yaşadım. Özellikle şu son 3 senedir bu tekerlekli sandalyeye mahkum olmak beni perişan etti. Artık hayattan kam almıyorum. Ölüm benim için paklıktır. Galiba benden o ne biçim söz baba, Allah uzun ömürler versin, daha çok yaşa filan gibi laflar bekliyordu. Bunu gerçekten de söylemek isterdim. Ama vicdanımın bir köşesi işlediği suçun ezikliği içindeydi ve ben meseleyi açacak düzgün kelimeleri bulup söyleyemiyordum. Nihayet bitkin bir şekilde mırıldandım. "Baba," dedim. "Çocukluğuma ait hatıralarımın bir kısmı yıllardır hafızamda kayıptı. O yıllara ait anılarım adeta beynimden silinmişti. Ve ben bu eksikliğimi şimdiye kadar hiç kimseyle paylaşmamıştım. Hep bir sır olarak sakladım." İkimiz de karşılıklı iç çektik. Tabii babam beynimdeki bu kusurdan haberdardı. Hiç sesini çıkarmadan beni dinlemeye devam ediyordu. "Bugün buraya gelişim işte bununla ilgili," dedim. Babamın zaten solgun cildi büsbütün beyazlaştı. Artık her şeyi bildiğimi ifade eder gibi fısıldadım. Çocukluğumda bir travma yaşadım. Çirkin bir olayın tam içinde kaldım. Gördüklerimi çocuk ruhum kaldıramadı ve tepkisi onları külliyen şuur altıma atmak şeklinde tezahür etti. Babam üzgün bir şekilde başını sallamakla yetinmişti. Bu sessiz kabulden durumu inkar cihetine gitmeyeceğini anlamıştım. Bölüm sonu, sayfa 282.